Ayrım 4. Zavallı Timur Soykan. Sayfa 38. Gürkan her zamankinden kibar, yemeğini bitirdikten sonra hesabı istemiş ve Aslı'nın hamlesini gülümseyerek durdurup ödemişti. Aslı karşısındaki genç adamdan etkilendiğini gizlemeye çalışıp bunu becerememiş olmanın mahcubiyetinde gidip geliyordu. Araya koyduğu küçük uzaklıkları Gürkan her seferinde samimiyetiyle aşmıştı. Üstelik bunu bir çapkın güvensizliğini hiç yaratmadan başarmıştı. Şımarıklığını bile heyecanlı halleriyle örtmüştü. Aslı'yı etkilediğinden hiç şüphesi yoktu ve haklıydı. Sağlam bahşiş bırakılan garsonun hürmetiyle lokantadan çıktılar. Saygı satın alınan bir maldı ve Gürkan için her kuruşuna değerdi. Hele böyle bir anda daha önce buradaki garsonlara bıraktığı bütün bahşişlerin toplamının satın alma gücünden çok mutluydu. Aslı garsonun kapıyı önünde açarak uzattığı şemsiyeyi aldı. Şemsiyeyi tuttuğunda Gürkan onun ince bileğine bakarak arzusunu büyüttü. Kibarca şemsiyeyi alıp kendinden çok onu yağmurdan korudu. Yağmur olmasa bu kadar yakın yürüyemeyeceklerini ikisi de aynı anda düşündü. Aslı biraz uzaklaştı. Gürkan'ın omzuna yağmur düştü. Gürkan Aslı'nın duru kokusunu doya doya içine çekti. Emniyet müdürlüğünün personel girişinde Gürkan şemsiyeyi kapattı. Manyetik kartlarını okutacağı turnikede önceliği Aslı'ya verip geride kaldı. Küçük korunaklarından emniyetin beton çoraklığındaki avlusuna çıktıklarında şemsiyeyi yeniden açtı. Aslı'nın yakın olmak istemeyeceği muhitiydi şemsiyesini aldı. Gürkan pahalı pardüsüsünün yakalarını kaldırıp Aslı'nın içini yumuşatan gülümsemesiyle onu anladığını belli etti. Aslı da gülümsediğinde onun üzerine düşen yağmur damlalarının ateş böcekleri gibi yanıp söndüğüne Gürkan yemin edebilirdi. Beton avlunun kenarındaki bakır rengi dev heykelin önünde durdular. Onlardan 10 kat büyük bronzdan polis, yaralı belki de şehit meslektaşını taşıyordu. Aslı ne söyleyeceğini bilemeden tatlı çekingenliğiyle durdu, sonra fısıltıyla konuştu. "Görüşürüz." Gürkan onu etkileyecek bir söz düşündü, bulamadı. Aslı'nın gözleri yağmur karanlığında bile bu kadar ışıldamasa kesin etkileyici bir çift sözü olurdu. Daha önce hep olmuştu ama sadece aynı kelimeyle karşılık verebildi. "Görüşürüz." Aslı saçlarının döküldüğü omzuna şemsiyeyi düşürüp gitti. Gürkan onun uzun bacaklarına, ince bileklerine bakıp iç geçirdi. Bütün kentin üzerine çökmüş gündüz karasına inat coşkuluydu. Yağmura inat yavaş adımlarla devletin resmi mimarisinin soğukluğu üzerinden akan binaya yürüdü. Erdal yaşlı adamın cahil korkaklığına acıdı. Belki tarikatın mensubu olmasının başına işler açacak olmasından hala tedirgindi. Şeyhin adını söylerken alnında ter damlacıkları şişmiş, kalın kaşları ıslanmıştı. "İsmet" diyerek kendini bıraktı. Erdal not aldı. "Şeyh İsmet." Muzaffer'in kırılma noktasıydı bu. Sonrasında çözülmüştü. Erdal soruyordu ama Adnan'a biat etmişti yaşlı adam. Kalın çoraplarının ucuna kilitlediği bakışlarını arada bir kaldırıp sanki sadece Adnan'a bakıyor, sanki sadece onunla konuşuyordu. "Ben İstanbul'a ilk geldiğim şeyhi dinlemek için camide vaaz veriyordu, burada Üsküdar'da." "Tamam" dedim, "hak yoludur, mukaddes bir insan. Camide dolu, kum gibi insan, yalanım yok. Bir konuşmuş, bir anlatmış, içim aydınlandı. Vallahi mukaddes bir insan. Kur'an'ı biliyor, harf harf, kelime kelime. 3 geldim, 5 gittim. Sonra beni getiren arkadaş dedi ki seni şeyh görecek. Neyse anlattı, söyledi. Ben tek kelime etmedim. Birlikte namaz kıldık 2 rekat. Ben öyle namaz kılmadım, sevabı 1000 kat. Bana defter uzattı, dedi. Adını, soyadını, adresini, telefonunu yaz. Sen bizdensin. Okuma yazmam çok az. Ben söyledim, o mübarek yazdı. Sonra ben her cumayı şeyhin camiinde kıldım. Bir namaz ama 1000 sevap. Adnan'ın telefonu Osmanlı Sefer Marşı'na aykırdı. Ekranda gördüğü isimden memnuniyetsizliği telefonu yumruğunda sıkarak belli etti.
Alo! Tamam geleceğim.
Tamam, tamam. Yok işteyim.
Tamam kadın geleceğim işte yarın alırız.
Tamam ben öğretmeniyle konuşurum. Adnan vedalaşmadan telefonu kapattı, karısıyla konuşmuştu. Yaşlı adam kaldığı yeri bulmak için epey zorlandı. Erdal hatırlatınca devam etti.
He işte, bir vaazdan sonra dediler ki şeyh seni çağırıyor. Gittim yanına öptüm elini. Dedi ki evi dükkanı sat, gel burada ev yapacağız, iş açacağız sana. Koşa koşa gittim, sattım dükkanı evi. Topladım çoluğu çocuğu. Hanım Allah'ı var dedi, ne yapıyorsun? Ben dinler miyim? Koca şeyh beni çağırmış.
Adnan kolundaki altın sarısı saatine 2 dakikada bir bakar olmuştu. Bir an önce gitmek istiyordu. Erdal nefret ettiği adama eziyet etme fırsatını yakalamıştı. Hınçla buradaki kalış sürelerini uzatmaya karar verdi. Yastığa kafasını koyduğunda içini ferahlatacaktı bu intikam. Detaylı sorularında yaşlı adamın hikayesinin en önemli yerini atladığını gördü. Çömez polis detaylı sorgunun önemini öğreniyordu aldığı yanıtta.
Şeyh beni çağırdığında bir adamı vardı yanında. Şeyh susunca o konuştu. İstanbul'un dışında büyük bir arazi satın almışlar, oraya evler yapmışlar. Bütün cemaati Müslim orada toplanmış. Bu adam biz orada inancımızı yaşayacağız. Gerçek Müslümanlar olarak şahadetimizi getireceğiz. Dünyanın günahlarının bizi kirletemeyeceği kalemiz olacak. Bize bu dünyadaki cennetin kapısını şeyhimiz inşa ediyor dedi. Ben düşündüm. Dünyadaki cennet, kızlarım yanımda olacak, herkes cemaatten olacak. Allah'ım dualarımı kabul etmiş sanki, öyle sevindim. Beni bu eve o adam getirdi, yerleştirdi. Dükkanın evin parasını bıraktım hemen masanın üzerine alıp gitti. Şeyhin sözü var sonuçta, bana ev verecekler. Beni şeyhe götüren arkadaş o evlerin olduğu yeri de görmüş. Böyle villa gibi 2 katlı, hepsi bahçeli evler demişti. Ama 1 ay geçti, 2 ay geçti. Vaazlara gidiyorum, iş yok, güç yok. Ayırdığım para da suyunu çekti. Benim oğlum Bursa'da kalmıştı. Onun işi gücü orada. Kirayı ödeyemiyoruz, ondan para istedim. Çocuk sağ olsun gönderdi. O bakmaya başladı bize. Sormaya da utanıyorum. Geçti 6 ay. Şeyhin yanındaki Memduh Hoca derler ona sordum. Dedim hocam bizim elde avuçta kalmadı. Ne zaman taşınırız evimize? Ne zaman elimiz ekmek tutar? Hoca dedi çare bulacağız. Sonra bizim eve böyle adamlar gelip 3 kuruş 5 kuruş evin kirasını ödeyecek, karnımızı doyuracak kadar para verdi. Sonra işte böyle bugüne geldik. Hocaların demeleri o ki bekleyeceksiniz. Sırayla benden önce gelenler varmış. Önce onların evleri, sonra bizim evler.
Erdal yaşlı adamın saf haline acıdı. Cenneti umarken yerinden yurdundan olmuş çaresiz bir adamdı. Meraktan sordu. Gördün mü sen bu evleri, yaptıkları yeri?
Ha gördüm. Vallahi çok güzel yer. Köy gibi, villa gibi evler.
Nerede? Yaşlı adam halen yabancısı olduğu, yüzyıllar da geçse yabancı kalacağı dev kentin cahiliydi. Zihnini zorladı, yanıt yoktu, koltuktan doğruldu. Anlattıkça kederlenmiş, yüzü kararmış, omuzları düşmüştü. Tutulmuş bacaklarının küçük adımlarıyla önüne geldiği kapıyı aralayıp polislerle konuştuğundan çok sert, başka karaktere bürünmüş sesle kızının adını bağırdı.
Meral!
Buzlu camın arkasında genç bir silüet belirdi. Dingin sesi duyuldu.
Buyur baba.
O evleri yaptıkları yerin adı ne?
Kararsızlığı anlatan kısa sessizlikten sonra belli belirsiz bir mırıldanma duyuldu.
Yaşlı adam kızgın konuştu. Ne diyorsun? Kara Dicle diye cılız mırıldandı Meral.
Yaşlı adam kapıyı kapatıp tekrarladı.
Kara Dicle. Erdal not aldı Kara Dicle.
Gürkan büroya girdiğinde Albay Torullu'nun evinden çıkan çuvallar daha da dağılmış, iki masanın üzerini doldurmuştu. Yağmurun süzüldüğü pencereler karanlık, floresan ışığının keskin beyazlığının altında oda yapay aydınlıktı. Günün geceden bir nebze farkı yoktu. Arif ve Mustafa evrak denizinde çırpınıyor, dosyaları hiç konuşmadan birbirlerine uzatıp sınıflandırmaya çalışıyorlardı. Gürkan bıkkın hallerini izledi, komik görünüyorlardı, gülerek içeri girdi. Kolay gelsin. İkisi birden kağıt tomarlarının arasından kafasını kaldırıp büro sandalyelerinin esnekliğine yaslandı. Arif sandalyeyle beraber dönüp kel kafasındaki teri eliyle sildikten sonra burnunu çekti ve iğneledi.
Biri akşam uykusunu almış, pek neşeli tabii. Ulan bizim babamız da emniyet müdürü olacaktı ki. Böyle güzellik uykularına yatabilecektik.
Gürkan torpil mevzularından hiçbir zaman alınmamıştı, gülüp geçerdi. Serseri gülümsemesini yüzüne oturtup yanıt verdi.
Oğlum, diğer müdür çocukları iş adamıyken senin bu müdür çocuğu arkadaşın burada dirsek çürütüyor. Kıymetini bileceğine arkadaşın yaptığı cızırtıya bak.
Arif de Gürkan'ın cevabına gülümseyip sadece iğnelemesini şaka kıvamında bıraktı.
Arif, polis akademisinden Gürkan'dan 3 dönem önce mezun olmuştu. Kendisini ballandıra ballandıra anlatmasının dışında bir zaafını görmemişti Gürkan. Hatta çoğu zaman muhabbet esareti haline dönüşmeden önce anlattıkları ilgisini de çekerdi.
Ekibin amiri Mustafa muhabbetlerine hiç bulaşmamış, bir dinleme kayıtlarının toplandığı klasörün içindeki sayfaları sadece göz atıp çeviriyordu. Belli ki yorgundu. Gürkan onun hiçbir zaman rol kesmeyen halini severdi. Yine öyleydi. Hep yorgun görünen ama idealist bir adamdı. Gürkan ıslak pardösüsünü her zamanki titizliğiyle üzerindeki damlacıkları çırptıktan sonra astı. Arif klasörünün kapağını yavaşça örterken yorgunluğun çatallaştırdığı sesiyle konuştu.
Bence bu adam robot.
Mustafa yakışıklı yüzünde uzun düz kaşlarını bükerek gülümsedi. Arif devam etti.
Şu koca klasörde herifin ona komutanım denmeden ya da onun birine komutanım demediği bir tane konuşma yok. Bir insanın hiç mi arkadaşı olmaz, hiç mi devresi olmaz, bir adam hiç mi gülmez, hiç mi ağlamaz? Konuştukları da bir bok olsa, hep yok araba alacakmış, yok plaka takılacakmış, yok birinin tayini için tanıdık lazımmış. Ulan desen ki bir örgüt konuşması, o da yok.
Önündeki klasörün sayfalarını hızlı çevirip devam etti Arif. Konuşmaları okuyorum. Telefonun diğer ucundaki 10 dakika konuşuyor, bu bir tane, 2 tane cümle ancak kurmuş. Gürkan evden çıkan CD ve DVD'lerin doldurduğu torbayı çuvalın içinden alırken onun sözlerini onayladı.
Adamın evinin önünde 3 gün yattık. Ne biri kapıyı çaldı ne de bu adam dışarı bir kez çıktı. Bakkala bile gitmedi. Böyle adamdan korkacaksın işte. Müdür boşuna bu adam çok önemli demiyor. Bu örgüt böyle. Tırmala ki delil bulacaksın.
Hepsinde aynı gizemin verdiği haz vardı. Albay Torullu'nun gizi hiç aralanmamış, meraklarını büyüttükçe büyütmüştü. Üçü de onu sorgulamak, onu daha yakından görmek için sabırsızdı. Gürkan şeffaf torbanın içinde floresan aydınlığında ışıldayan CD ve DVD dolu torbayı kaldırdı.
Allah bunları inceleyecek olanlara da sabır versin. Ben tekniktekilere bunları vermeye gidiyorum dedi.
O odadan çıkarken Arif ile Mustafa yeni birer dinleme kaydı klasörünün kapağını, içlerinden delil çıkmayacağını bilmenin bıkkınlığıyla açıyordu. Yaşlı adam odanın köşesindeki tenekeden birkaç odun alıp durulmuş sobanın içine attı. Ateşin isinin kat kat biriktiği maşa ile sobanın içini alt üst etti. Evin ekşi kokusunu is bastırdı. Erdal'ın burnu çocukluğunun tanıdık kokusuyla nefes aldı.
Yaşlı adam altına tek ayağını alıp çökerken yine en başta söylemesi gerekenleri nihayet onlarca sorudan sonra anlatıyordu.
He ya, Ayşe Hanım hocaların ev toplantılarına giderdi. Annesi de ablası da gittiydi onunla. Burada hocaların evleri var, onlara gitmişler.
Yaşlı adam tam anlatması gereken yerde yine susmuştu. Çözülmesi zor bir düğümdü cehaleti. Akıl yürütemediği, polise hangi bilginin lazım olduğunu bilemediği bir derya deniz bilgisizlik. Erdal koca bir kilit karşısında anahtarsız olduğunu hissetti. Adnan ağzını eliyle kapatmaya gerek görmeden esnedi. Çürük ve kalitesiz dolgularla kararmış dişleri göründü. Belli ki konuşulanları uzun süredir dinlemiyordu ve Erdal'ın kilitlendiği sorgusuna bir faydası olmayacaktı. Uzayan suskunluğa kayıtsızdı. Yaşlı adamın yeni gelecek soruya dikkat kesildiği sessizliğe yine Erdal son verdi.
Tarikat mı kaçırdı kızını?
Haşa, ben öyle demedim. Koca şey, haşa, ama...
Yaşlı adam sustu. Erdal'ın tek tutunacak dalı onun ağzından ama diye çıkan şüphesiydi ve artık Adnan kadar sinirliydi.
Amca, ne söyleyeceksen söyle. Bak, işimiz gücümüz var. Kerpetenle ağzından laf mı alacağım senin?
Yaşlı adam tehditkar öfke karşısında panikledi. İlk defa genç polise bakıp ne söyleyeceğini bilmeyen, titreyen yaşlı dudaklarını oynattı.
Benim kızı evlendirecekti şey, haber göndermişti bir hocayla. Nasıl hayır diyeceğim, koca şey? Tamam dedim. Sonra Ayşe'ye söylemiş annesi. Annesi dedi, kız istemiyor diye. Günahı boynuma dövdüm, çok dövdüm. Şeyh bize ev verecek, burada kalmışız sığıntı gibi. O istemiyor diye kalacağız böyle.
Adnan da Erdal da yaşlı adamın tek cümlesinden sonra akıllarınca çözmüştü vakayı. Adnan sorguya dönmüştü.
Hacı, kız istemiyordu kaçtı. Niye baştan söylemiyorsun da devleti meşgul ediyorsun 2 saat?
Yaşlı adam paniğe kapıldı. Devamını getirmeye çalışıyordu sözlerinin.
Yok yok, Kur'an çarpsın, öyle değil. Kız sonra tamam dediydi, razıydı, biz haber bekliyorduk. Ben hocanın yanına gittim, oldu tamam dedim. Ama şart söyledim, biz de geleceğiz, evimize oturacağız dedim. Gürledi, çok kızdı. Şeyhe de mi güvenmiyorsun, bekleyeceksin dedi.
Adnan yine küfreder gibi sordu. Kiminle evlendirecekmiş kızı? Sen tanıyor musun ev verecekleri adamı?
Vallahi bilmiyorum. Ama evlerin yapıldığı yerde oturan biriymiş, o kadar biliyorum.
Adnan çözdüğü vakanın karmaşıklaşmasına sinirlenmişti, gitmek istiyordu.
Şeyh kaçırmış işte, başka nasıl kaybolacak kız? Sen ev isteyince almışlar kızı.
Yaşlı adam biat ettiği adamı koruma telaşındaydı.
Tövbe, şeyh öyle yapar mı? Ben zaten tamam demişim, ev vermese de vereceğim kızı. Şeyh de biliyor vereceğimi.
Adnan bağırdı.
Nasıl kayboldu peki kız?
Bu zafer yaşlı kaşlarını kaldırıp alnındaki çizgileri katladıktan sonra tek bildiğini söyledi.
Anasına sohbete gidiyorum demiş, çıkmış evden. Yok işte, ondan sonra 3 gün oldu, yok.
Adnan bıyığını avuçlayıp parmaklarını çenesinde gezdirip düşündü. Soba gürlemesini bastıracak kadar sert komut verdi.
Çağır büyük kızını, ona soracağımız var.
Yaşlı adam tek ayağını altından çekip koltuktan kalktı. Ayakta boynunu öne eğmiş en zavallı haliyle durdu. Konuşmak için dudakları bir açılıp kapanıyor ama diyemiyordu. Adnan dışarıdaki gündüz kadar karanlık baktı.
Ne diyeceksin hacı?
Günah buraya gelmez. Sen sor, kapının arkasından o konuşur.
Adnan sinirlenmişti. Tamam tamam, o dursun orada. Adam gibi konuşsun yeter.
Yaşlı adam kilime takılan kapıyı çekiştirip dışarı çıktı. Adnan ayağa kalktı, sobanın yanına gidip sırtını döndü. Bir yandan da parmağındaki yüzüğü çevirip duruyordu. Önce 2 büklüm yaşlı adamın silüeti göründü buzlu camın ardından, sonra kızı. Sadece uzun boylu olduğu anlaşılıyordu. Bütün hatlarını örten bir çarşafın içindeydi.
4. ayrımın sonu. Sayfa 47.